Aziz dinleyenlerim, değerli gönül dostlarım, kulak misafirlerim, karantinanın yavaş yavaş azaldığı şu korona günlerinde İstanbul Başakşehir'deki evimizden, inşallah Çamlıca'daki külliyemizden de selamlayacağımız günlerin özlemiyle çok değerli bir hocamızla, üstadımızla, hepinizin yakinen tanıdığı Mevlana Diyarı Konya'dan bir Mevlana muhibbanı ve gönüllüsü ve aşığı değerli Sinan Yağmur hocamla yaptığımız bağlantıyla ulaşıyoruz gönüllerinize. Sevgili üstadım, değerli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk efendim. Diyar-ı Mevlana'dan, Turab-ı Şems'ten ve Sadreddin Konevi'nin kokusunun hakim olduğu Konya'mızdan, Şehri Fatihan, Ayasofya'nın, Sultanahmet'in, Çamlıca'nın minarelerinden, Ezan-ı Muhammedi'yi 7 düvele, 7 tepesinden duyuran İstanbul'umuza, sizlerin gönül frekansı ve radyomuzun bu güzide tınısıyla hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş bulduk efendim.
Eyvallah diyorum. Ne kadar güzel bir mukabele oldu hocam. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Allah razı olsun.
Amin.
Bilmeyen, duymayan kalmamıştır ama usuldendir. İzninizle ben kısaca sizi bir tanıtmak istiyorum. Aziz dinleyenlerimize. Hayır, hayır. Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, Münir Arıkan'la ailede huzur arayışlarındasınız. Zaten dünya için bir huzur arayışında olan güzel bir üstadla karşı karşıyasınız şu anda. Çok güzel bir program olacağını düşünüyorum. Sinan Yağmur Üstadım 1965 yılında Kırşehir'de doğdu. İlk orta öğretimini Kırşehir'de tamamladı. Kırşehir İmam Hatip Lisesi'nden 84'te, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden de 90 yılında mezun oldu. Aynı yıl Kelam ve İslam Felsefesi ana bilim dalında yüksek lisansa başladı. 91 yılında Kadıhanı İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenliğe başladı. Sonra Konya İmam Hatip, Meram Doktor Ali Rıza Bahadır İmam Hatip'te idareci görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk babası. Biz onu medyada birçok belediyede organize edilen aile okullarında, aile içi iletişim seminerlerinde, gittiğim her ilçede o dokunduğu öğrencilerimizle yaptığı özel ve güzel sohbetlerde, eşler arası sevgi köprüsü konularında konferans etkinliklerinde, ulusal ve yerel televizyonlardaki eğitim programlarından görüyoruz, şahidiyiz. Çok güzel işler yapıyor, çok güzel bir iz bırakıyor gönlümüzde. Her şeyin 1984 yılında Mevlana'nın rüyasına girerek kendisine evladım yaz beni demesiyle başlıyor. Şimdi ben bu evladım yaz beni bir cümle yani söylüyorum ama kim bilir o güzel gönülde bunun tesiri nasıldır, birazdan onu dinleyeceğiz kendisinden. Yakında yayınlanacak olan Hazreti İsa kitabını ben de büyük merakla bekliyorum. Sadece Türkiye için değil, dünya için de bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Ben acizane, kendisi öyle tanıtmasa da çok iyi bir araştırmacı olduğunu düşünüyorum sevgili üstadımın. İlmin hakkını veren, konunun hakkını veren, Allah razı olsun, hadis külliyatlarımızda ravilerin hadis rivayet ederkenki o hassasiyetine sahip, ilmin edebini, adabını, ahlakını korumaya çalışan bir gönül aşığı olarak tanıyorum. O açıdan kaygılı ve saygılı bir insan. Kitaplarımı Mevlana'nın doğduğu evde yazdım diyor. O nedenle Hazreti Mevlana'nın doğduğu Belt'ten itibaren hangi yol üzerinden Konya'ya gelmişse ben de o yolculuğu yapmış bir insanım. Turistik bir gezi değil tabii ki. Onu yaşayabilmek için yaptım bunu. Şöyle bir dua ettim diyor. Dua beni de çok ürperten bir dua. Senin kulların Mevlana ve Şems'i yazıyorum ya Rabbim. Yanlış bir kelime yazarsam parmaklarım felç, dilim lal olsun. 27 yıl bunun sancısını çektim diyor. Enteresan bir hayat felsefesi var. Gittiği yerlerden para istemiyor. Kitabının telifini Mevlana Hazretleri'nin evine bağışlıyor. Bu gönlü güzel insanın, aziz dinleyenlerim, 24 yayınlanmış eseri var. Sürekli de artıyor. Sosyal medyada görüyorum elhamdülillah. Yeni yeni eserler. Benim annem bir melek, hepsini saymayacağım ama Dede Korkut hikayeleri, Hazreti Mevlana, Tennure ve Ateş, Barış Peygamberi, Mesnevi'den İnciler, Aşkın Yedi Hali, Bişnev, Esma-ül Hüsna, Kırk Hadis, Aşkın Mali Bir, Yusuf ile Züleyha, Aşkın Gözyaşları, özellikle Aşkın Gözyaşları, Şems, Tebrizli Şems. 290 baskı yapmış, yakalayabildiysem eğer, sürekli artıyor çünkü. Biz kendisiyle, aziz dinleyenlerim, bir Mevlana ziyareti sonrasında, daha doğrusu benim yapamadığım bir Mevlana ziyareti sonrasında sosyal medyada paylaştığım bir tweetle tanış olduk elhamdülillah. O kadar güzel bir mukabelede bulundu ki ya çağırma katına görüşmeyeli çok oldu diye ya da kilit vurma kapına vakit geç oldu diye kapanan Mevlana Külliyesi'nde demir parmaklıklara tutunup içeriği böyle özlemle görüşememenin acısıyla bir paylaşmıştım. Hayırlı faaliyetlerini ve kendisini sosyal medyadan bizzat takip ediyorum. Güzel işler yapıyor, güzel kitaplar yazıyor, güzel sohbetler yapıyor. En önemlisi, yani aziz dinleyenlerin bunu iletmeme izin verin, gençliğin dilini ve frekansını yakalamış bir dostum. Bu açıdan birçok yazara, ilim insanına nasip olmayan bir lütuf şu anda sahip oldu. Evet, bugünkü konuğum değerli Sinan Yağmur Hocam, kısaca böyle kişi. Sevgili üstadım, benim bir usulüm var. Şimdi kendi gönlündeki Sinan'ı soralım size. Bir ben vardır, ben de benden içeri anlamında. Sevgili hocam, Sinan, Sinan'ını nasıl anlatır, onu nasıl bilir, onun hakkında neler söyler, kısaca alabilir miyiz? Kimdir sizce Sinan Yağmur?
Efendim, evvela Erkam Radyomuzda şu anda bizim sesimizle yüreklerinin tılsımını, tınısını hissedecek olan bütün kıymetli kardeşlerimize, hanımefendilere, beyefendilere, gençlerimize, çocuklarımıza, hepsine Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum.
Eyvallah.
Sinan Yağmur, dünyalı, Kırşehir'de doğmuş, fakir, çiftçi bir babanın 11 çocuğundan bir tanesi ve tek okuyanı. Bazen bizim okuyamadığımız yazgımızı yaşadığımız bir olay bize anlatır. Kimi zaman bir rüyadır, kimi zaman bir hayrını ve şerrini idrak edemediğimiz, hikmetinde kendimizi zor gördüğümüz, yaşadığımız, seyrettiğimiz, tanık olduğumuz, şahit olduğumuz bir olay. 1984 yılında Kırşehir İmam Hatip Lisesi'nde bir öğrenciyken, samimiyetle itiraf ediyorum bunu, Allah'ın bildiğini kuldan saklamak bize yakışmaz. Tasavvufun tesiriyle bile alakası olmayan, hiç bilmeyen, Mevlana'yı bugüne kadar duymamış, tasavvufa ve o tasavvufun güzel yoluna bir hevesi, bir açlığı, bir sancısı olmayan, sıradan yaşayan, bir memuriyet kazanayım, kendimi, hayatımı kurtarayım diye biraz dünya perest düşünen bir genç iken, yaşadığım bir rüya olayı bizi bir yolculuğun içerisine kattı. Bu yolculuğun içerisinde yol nedir? Yol içeride midir, dışarıda mıdır? Bütün bunları hesaba katmadan ve tek tercih olarak Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini yazdım. Çünkü Konya'da okumak istiyordum Mevlana için. Mevlana'nın türbesinin bulunduğu, ki parantez açıyorum, bugün Mevlana Müzesi diye kullanılıyor. Resmi olarak müze olarak geçebilir ama gönüllerimizde orası bir dergahtır, bir türbegahtır, bir makamdır, bir kapıdır. O anlamda orada yaşamam gerekiyordu ve orada okumayı istedim. Bu amaçla Konya'ya geldim ve Hazreti Pir'in makamına, türbegaha yakın bir yerde yaşamaya başladım. Öğrenci evi olarak orayı tuttum. Çünkü her gün hem İlahiyat Fakültesi'ne giderken ve eve dönerken görmek istiyordum. Bu anlamda Mevlana'yla, Mevlana maşukluğuyla, sancısıyla ehli tasavvufun içerisine girdim. Tasavvuf kitaplar okumaya başladım.
Maşallah.
Mevlana, ağırlıklı olarak Mevlana'ydı okuduğum kitaplar ama bunun yanında diğer tasavvuf kitaplarını da okuyorduk. Yani ummandan bir katre, ummandan bir tas, kase ne alabilirsek diye. Ama aldıkça susuzluğumuz arttı. İçtikçe daha fazla bir öncekinden yanar bir duruma geldik ve bir yandan İlahiyat Fakültesi'nde öğrencilik, diğer yandan Hazreti Mevlana'yı anlama, idrak etme, Mevlana'yı Mevlana'ca anlama, hani Hazreti Pir'in kendisini tarif ettiği çok güzel bir cümle vardır. Men bendey Kur'anem eger ancandarem men haki rehi Muhammed'i muhtarem. Her kim beni anlamak, beni tarif etmek istiyorsa, ben Kur'an'ın kölesi, Hazreti Muhammed Mustafa'nın da ayağının tozuyum. Bunun dışında bir şey de beni aramayın ve benden bunun dışında bir söz nakledenden de rahatsızım, davacıyım, şikayetçiyim dediği gibi bir kulluk yolculuğuydu bu. Kulluğu idrak etme ve bilinçli olarak. Yani aşkın yoluna girebilmek için öncelikli olarak yolu bilmek gerekiyor. Yani arif olmak gerekiyor, alim olmak gerekiyor. Ardından Allah nasip ederse aşık oluruz. Nasıl ki Mevlana'nın kendisini tanımladığı üç kelime, ben hamdım, piştim, yandım. Yani alimdim, alimliği hamlık olarak gösteriyor, görüyor. Sonra arif oldum, piştim ve yandım derken de aşıklığı.
Aşıklığı.
Boyutla birlikte Konya'daki yaşantımız devam etti. Ve ben 1989 yılında Şems'le tanıştım. Yani Mevlana'yı araştırırken yüzeysel olarak bildiğimiz veya hiç bilmediğimiz, sadece Divan-ı Kebir'de ve eserlerinde Ey Hak dininin yolcusu Şemseddin diye geçen Şems'in kim olduğu, ne olduğu, Mevlana'ya ne etkisi yaptığı, yani ateş fırının içerisinde önce ateşin harını hissedip sonra fırının içine kafayı soktuğumuz Şems girdi hayatıma ve ben Şems'in hayatını okudukça tezahürler oldu. Nasıl oldu? Dedim ki Şems kendi ismini değiştirmiş. Şems suresine aşık olmuş ve ailesine bundan sonra bana Şems deyin. Yani kendi ismini kendi vermiş. Ben de kendi ismimi kendim vermeliyim diye benim amcamın ben doğduğumda babam yokken ben doğduğumda amca olarak baba esir olarak doğan yeğenine verdiği ismi mahkeme kanalıyla değiştirdim dilekçeyle ve Sinan ismini koydum.
Eyvallah.
Benim ondan önceki ismim Alparslan Türkeş'ti ve Şems bana etki yaptı. Şems gibi ismi değiştirdik. Tabii isim değişti mi yazgıda değişir, yolda değişir, işaretle değişir. Yeter ki insan kıblesinden rücu etmesin. Buna dikkat etsin. Allah Resulullah Efendimizin Ali İmran'da buyurduğu gibi bize hidayetten sonra delaleti, akıllılıktan sonra deliliği, mecnunluğu, azgınlığı, yoldan çıkmışlığı nasip etmesin. Bu anlamda Sinan Yağmur bir eğitimci, öğretmen, İmam Hatip liselerinde, çeşitli İmam Hatip liselerinde idarecilik ve öğretmenlik görevinde bulundum. 2010 yılında Aşkın Gözyaşları Şems yayınlanınca halkımız tarafından büyük bir teveccüh gördü. Neden diyeceksiniz Münir kardeşim? Yani bu yazan kalem Sinan Yağmur'dan kaynaklanıyor. Siz yani Allah hakikati dilediği kulunun vasıtasıyla ulaştırabilir. Hakikatte bir sapma olmaz. Hakikat bir şekilde adresini bulur, gider. Aşkın Gözyaşları Şems'i okuyanlar daha önce Şems ve Mevlana yazıp da içerisine tasavvufun o hikmetlerini, özünü, suyunu, nurunu katmayanlara nispetle Aşkın Gözyaşları'nı bu anlamda benimsediler halkımız. Hiç reklamı yapılmadan, halk kendisi fısıltıyla, herkes birbirine tavsiye ederek bu kitabı al diyerek, bizzat para verip onlarca, yüzlerce kitabı etrafına, eşine, dostuna tanıtan, dağıtan, hediye eden büyüklerimiz oldu. Bu anlamda Aşkın Gözyaşları Şems kamuoyunda halkımız tarafından teveccüh görünce Cenab-ı Allah'ın inayetiyle imza günlerine, konferanslara, tasavvuf terapi sohbetlerine, söyleşilere, birbirimizi anlamak, gönül terapisi, Mevlana Şems dostluğu gibi birçok konularda belediyeler, valilikler, kurumlarımız, vakıflar, dernekler bizi söyleşilere davet etti. Tabii öğretmen olduğumuz için bu söyleşilere cumartesi pazar dışında katılmamız imkansız. Benim de önümde bir yol açıldı. Yani bir tercih yapmam gerekiyor. Ya davet edildiğimiz yerlere gitmeyeceğiz, öğretmenliğimizi yapacağız Konya'da veyahut da her kim gel dediyse o gönle dokunmak için gitmek zorundayız. Cezaevinde bir konferansa, Ümraniye cezaevinde bir konferansa gitmiştim. Bir mahkum görünüş itibariyle ürküntü veren, sizi korkutan, ve hani insanların şekline, görünüşüne göre hükmetmek dinimizce uygun değildir ama nefis bu. Hepimiz bu hataya düşüyoruz. 5 kişiyi öldürmüş Gaziantep'li bir mahkum. Konferans öncesinde beni korkuttu, ürküttü, yüz yüze gelmemeye çalıştık ama Mevlana ile ilgili bir iki hatıra anlattığımda, hatıranın bir tanesini anlattığımda salonda bir gözyaşı sesi, yani bir hıçkırık sesi, ağlama sesi oldu. Ben gayri ihtiyari kimdir diye baktığımda o konferans öncesinde korktuğum kişiyi gördüm. Allah Allah dedim, önce korkuttu, öfkeli, kin dolu baktı, şimdi ağlıyor, acaba bir yarasına mı dokundum? Söyleşi bittiğinde geldi benim omzuma, elini koydu, dedi ki hocam, bize burada Mevlana'yı anlattınız. Keşke bundan 15 yıl önce Gaziantep'e gelseydiniz de burada anlattıklarınızı o zaman anlatsaydınız. Ben şu anda 5 kişinin katili olmazdım. Bize anlatmadınız hocam dedi. İşte bu benim dönüm noktam oldu. Eyvallah. İnsanlara ulaşıp gitmeliydik. O gün karar verdim. Öğretmenlikten istifa ettim. Ve yaklaşık olarak 9 yıldır Anadolu'muzda, ülkemizde, yurt içi ve yurt dışında kim buyurun gelin diyorsa, teveccüh gösteriyorsa biz de eyvallah diyoruz, gidiyoruz. Amaç gönüllere dokunmak. Çünkü Münir kardeşim, gitmediğiniz yer, dokunmadığınız yürek sizin değildir.
Amenna. Bu anlamda bir ismi daha çıktı. Sevgili Sinan Üstad'ın gönül seyyahı.
Eyvallah.
Dokunmak adına gönüllü gönül seyyahı. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili hocam, bunca yurt içi yurt dışı geziler, incelemeler, Türkiye'de bu kadar gezip gördüğünüz, çalıştığınız sürece, bu benim klasik sorularımdan bir tanesidir aziz dostlarıma. Ne öğrendiniz hayattan? Üç madde, üçlemeler önemlidir Osmanlı geleneğinde. Üç madde alabilir miyiz böyle? Kendiniz hayat felsefesi yaptığınız üç ana şey ne oldu? Ne kazandırdı size bütün bu tecrübeler? Üç ilke, üç prensip, artık nasıl uygun görürseniz.
Münir kardeşim, siz de takdir edersiniz. Siz de sizinle bu konuda hemfikir olduğumuzu ben biliyorum. Hayatı anlamak, insanı anlamak masa başı değil, saha içinde olmakla oluyor. Yani masa başında kimseyi anlayamazsınız. Dolayısıyla bu 9 yıllık, yaklaşık olarak 3000'e yakın ilkokul, ortaokul, üniversite, 81 şehrin hepsi, 957 ilçemiz var. Bunun 650'sine kadar gitmişiz. Bir 300 tanesi kalmış. Gittiğimde gördüğüm tespitlerimle kendime yansıma olarak bulduğum 3 şey.
Maşallah.
İnsanımız yürek olarak yetim. İnsanımız akıl olarak yoksul. İnsanımız ruh olarak yalnız. Yetim, yoksul ve yalnız. Bir dokunmak istiyor. Yani insanımız Musab bin Umeyr gibi bir dokunuş ve geliş istiyor. Aynı zamanda insanımız Erkam Efendimiz gibi gönül hanesini doğrunun, hakkın sesine hane yapmak, açmak istiyor.
Eyvallah.
Gördüğümüz tespitlerde sosyolojik olarak, çünkü insanları dinliyorsunuz, görüyorsunuz, soruyorsunuz, merak ediyorsunuz. Samimiyet var, içtenlik var veya geliyor size derdini anlatıyor. Aile olarak, yani aile kurumu, kurum değildir bir aile. Yani biz aile kurumu diyoruz, bir kere bu tabir yanlış. Aile, Cenab-ı Allah'ın rahim sıfatı üzerine kurulmuş olan bir hanedir. Bakın, rahim sıfatı üzerine kurulmuştur. Ve dolayısıyla rahim sıfatının da o güzel temsilcisi olan kadınlarımızdır.
Eyvallah.
Bu anlamda aile açısından bir İslam yuvası, bir maneviyatın, huzurun, mutluluğun, mutmainliğin, o ülfetin, iffetin koktuğu, o ibadetin, zikrin, her türlü Cenab-ı Allah'ın bize nezih ve temiz, helal kıldığı o güzelliklerin, nimetinin artık ailenin dört duvar içerisinden, pencereden, bacadan uçtuğunu, geriye tortusunun, küfünün, tozunun kaldığını görüyorsunuz. Gençlerimizde bir arayış var, bir boşluk var. Artı biz onların itiraz sesini yanlış algılıyoruz. Yani orada isyan etmiyor, bir itirazı var veya bir sorgusu var. Bir şeyin idrakını öğrenmek istiyor. Yani bilinçli olarak onu öğrenmek istiyor. Bunları gördük. Gençlerimize dokunmak gerekiyor. Bu anlamda genç yüreklere dokunmak diye de gençlerle ilgili bir kitap çalışmasını yapıp Allah gençlere yani ben Veysel Karani'nin kendisini üç kelimeyle tanımladığı gibi hani Veysel Karani'yi soruyorlar. Üç sevdan. Diyor ki üç aşkım var. Allah, peygamber ve annem. Yine Veysel Karani'ye diyorlar ki üç kelimeyle kendini anlatsan ne olur bu üç kelime? Diyor ki yetimlik, yalnızlık ve yoksulluk. Hüzün peygamberinin ümmetiyiz. Garip peygamberin emanetiyiz. O anlamda bu yetimlik, bu yoksulluk, bu yalnızlık bir sertac edilecek, minhac edilecek bizim için bir güzel bir haslettir. Bir yoldayız. Kulluk bir yolculuk. Allah yoldan şaşırtmasın, yoldan çıkartmasın, yol azgını etmesin.
Amin.
Bu anlamda Sinan Yağmur kalemiyle, dokunuşuyla, gitmesiyle, gelmesiyle insanların gönüllerinde bir iz bırakıp bir sadakayı cariye, bir usvetül hasene'nin güzelliklerinden bir şey sunmuşsa çok güzeldir. En sonunda Münir kardeşim, tabii araya korona pandemi günleri girdi. Ben de kitap yazdığım süreç içerisinde Twitter'ımı, sosyal medya bütün hesaplarımı donduruyorum. Çünkü uzlete çekilmek, kendimi tamamen kitaba, araştırdığım konulara vermek, o maneviyatı, o ruh yolculuğunu alabilmek amacıyla o korona günlerinden önce Resulullah Efendimiz'in "Ashabım göklerdeki yıldızlar gibidir. Karanlıkta ve kararsızlıkta kaldığınızda o yıldızlara bakarak yolunuzu bulun." Evet. Hadisi şerifince Ravza'nın yıldızları olarak 3 kitapta 9 Ashab-ı Resul, evet. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Musab bin Umeyr, Bilal Habeşi, Ebu Zer, Halid bin Velid, Selman-ı Farisi ve Musab bin Umeyr anlatırken Erkam Efendimiz'den de bahsettim. Çünkü ilk Müslümanlardan olup bir genç, Allah ondan razı olsun, cennetin gençleri, cennetin efendilerinden, evini, hanesini Resulullah'a güvenlik açısından, "Ey Allah Resulü, sen benim evimde kal. Müslüman kardeşlerimle burada görüş, tebliğini, irşadını, aydınlanmanı burada yap, başına kötü bir şey gelmesin" diye ilk Resulullah Efendimiz'e tebliğhaneyi, üniversiteyi, okulu tahsis eden ve bu yolda da hizmet eden İslam'ın büyük gençlerinden. Ne gariptir ki hicret ettiğinde evsiz barksız kalmıştır. Erkam Efendimiz'i de gençlerin bir örneği olarak herkesin bilmesi gerekir. Bu anlamda Ravza'nın yıldızlarıyla okurlarımızı buluşturduk.
Allah razı olsun. Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları da inşallah bu en güzel ifadelerden bir tanesiyle anlatılacak bu eserleri kısa zamanda inşallah içselleştirmiş olurlar. Canım abim, sevgili üstadım, buradan konuya da gelsek yavaş yavaş. Bu da konu tabii ki elbette. Mevlana Hazretleri'nin çok sevdiğim söz, hani sen yola bir çık, yol görünür diyor ya. Yola bir niyetlenip çıkmak lazım yani, zuhurata tabi olup. Bu anlamda Mevlana Hazretleri'ne gelirsek, böyle bir Mevlana muhibbanı, aşığı, uzmanı kişi olarak, tabi dışarıdan çok şey duyuyoruz, görüyoruz Mevlana Hazretleri alakalı, ama kimdir Mevlana? Bizim için önemi nereden geliyor bu büyük zatın?
Üstadım, Hazreti Mevlana'mız için birçok tanım var. Onun birçok özelliği var. Öncelikli özelliği bir müfessir. Kur'an'ı tefsir eden, Kur'an'ın anlaşılması için kölesi olarak nitelendirdiği, Kur'an'ın sevilmesi, anlaşılması yolunda ömrünü adayan bir müfessir. Aynı zamanda bir muhaddis. Bütün eserlerinde, Mesnevi şiirlerinde, Divan-ı Kebir'inde, mektubatında bir konuyu anlatırken oradan bir de hadis aktarır, hadis-i şerif aktarır. Bir mütefekkir, bir müeddip, bir mürebbiye. Ancak en ağır olduğu vasıf ve bütün halkın, bütün insanların bildiği en önemli vasfı bir mutasavvuf. Yani bir tasavvuf ehli. Tasavvuf halden anlama, tasavvuf haddini bilme. Tasavvuf gönül terbiyesi, tasavvuf ruhun beslenmesi. Bu anlamda tasavvuf bir dergah. Mevlana'nın da 8 asırdan günümüze kadar gerek yazdıklarıyla, gerek bıraktıklarıyla insanların gönlüne dokunmuş ve insanları hakka, doğruya, iyiye, güzele davet etmeye çalışan, aynı zamanda İslam'ın 5 temel ilkesi olan imanı, inancı korumak, 1, 2, aklı korumak, 3, aileyi korumak, 4, nesli korumak, 5, insanın ahiretini kurtarmak dediğimiz bütün bu esaslar üzerinde çaba sarf etmiş, ömrünü buna adamış bir hak aşığı, hak sevdalısı. Tabii hak aşıklarının boyutu, açtıkları nokta farklıdır. Bizim buradan baktığımız şekilde biz onu olduğu gibi göremeyiz. Zaten o da buna işaret ediyor. Kimse beni olduğum gibi göremedi diye. Onu bir Allah kulu, İslam yolunda yürümüş, bu amaçla herkes üstüne bir şey düşer, bir vazife düşer. Kimisi harcı betonu karar, kimisi pirketi tuğlayı yapar, kimisi sıvayı yapar, kimisi çatıyı yapar, kimisi pencereyi yapar. Ortaya çok güzel bir bina çıkar ama o binanın mimarları az önce saydığımız o emeği geçen herkestir. İslam yolunda, hak yolunda, Allah sevdasında her kim bir alın teri emeği sarf etmişse Rabbim ecirlerini kat kat versin. Mevlana'nın da anlamamız gerekirken biz Mevlana'yı ihmal ettiğimiz için, daha doğrusu Mesnevi laboratuvarına iyi girip bir tahliller yapamadığımız için, her değerini bilmediğimiz nimet gibi, her kıymetini anlamadığımız bir servet gibi, medeniyet gibi ihmalkar kaldığımızdan, özden uzaklaştığımızdan Batı, Avrupa, Amerika medeniyeti bizim ihmal ettiğimiz, kıymetini bilmediğimiz değerleri aldı ve kendi bozulmuşluğunun, materyalizminin, bunalımının, cinnetinin ilacı olarak onları kullandı. Evet. Dolayısıyla bugün Batı'da Mevlana daha net ve daha doğru anlaşılıyor. Eserleri psikolojik kliniklerde, aile etüt merkezlerinde, efendim insan eğitimi ve insan gönlüyle ilgili her türlü yerde kullanılıyor. Birçok üniversitede kürsüsü var. Biz Mevlana'yı bir hikaye anlatan, Mesnevi'yi bir hikayeden ibaret kitap gibi gördüğümüz için Mevlana denilince bizim kamuoyunda işte gel ne olursan gel, ki bu söz de Mevlana ait değildir. 16. yüzyılda yaşamış İran Kazvin'deki bir şaire aittir. İşte Mevlana deyince bir ritüel, yani bir semazen figürü aklımıza geliyor. Mevlana deyince böyle özü olmayan, içi boşaltılmış şeyler akla geliyor ve etkisini göremiyoruz. Ancak Muhammed İkbal'den tutun da Roger Grady'ye kadar dünyada hem İslam coğrafyasında hem de Batı coğrafyasında, dünyanın her coğrafyasında Mevlana'nın hem kişiliğinin, hem yürüdüğü yolun, hem bıraktıkları, yolda bıraktıklarının o güzel tezahürleri bir ışık olmuş, aydınlanma olmuş ve anlaşılma olmuş.
Kesinlikle.
Bizim Mevlana'ya bir masalcı gözüyle, yani Mevlana deyince aklımıza bir Dede Korkut zihniyeti veyahut da birisi kürsüye çıkmış, masal anlatmış veya bir posta oturmuş sabahtan akşama kadar 24 saat düşünmüş, dertli, mahzun, üzünlü bir insan tipi geliyor. Halbuki kendisine Resulullah Efendimiz'i rehber edinmiş herkesi baktığımızda sanki Resulullah Efendimiz'in izi varmış, tezahürü varmış gibi görmemiz gerekiyor. Bu anlamda biz İslam medeniyeti olarak birçok değerimize, Allah'ın o veli kullarına, o güzel bize sunduğu insanlara, gönlümüze dokunanlara, insanları ihya edenlere, toplumu mimar edenlere maalesef çok iyi bir şekilde bakamamışız. Güneşe sırtımızı dönmüşüz.
Maalesef.
Karanlıktan şikayet etmişiz. Güneşin ışığından, ısısından faydalanamamışız. Bu anlamda Mevlana da değerini, bıraktıklarını çok yerinde ve isabetli bir şekilde tahlil edemediğimiz nimetlerden inşallah bundan sonra edilir ki bir toplum bir şeyin açlığını, yokluğunu, sıkıntısını çekmeden bir şey kıymetlenmez. Son 3 aydır bütün dünyada en önemli, kıymetli şey ne oldu? Temizlik oldu. Bakın eyvah, dikkat edin. Eyvah. Yani insanlar önceden de temizdi. İngiltere, İtalya, diğer ülkeler önceden de temizdi. Ama temizliğin bu kadar taharetten tutun da affedersiniz.
Eyvallah.
Taharetten tutun da dış hayatımızla, yani necasetten, taharetten, habesten, taharetten tutun da birçok temizliğin, beden temizliğinin, gönül temizliğinin ne kadar kıymetli olduğunu bize bir virüs anlattı. Eğer bu virüs 3 ay, 4 ay, Aralık ayında dünyanın başına musallat olmasaydı, bugün biz hayatımızdaki birçok yanlış giden şeye devam edecektik. Veyahut da mahrum kaldığımız şeyin ne olduğunun farkına varamayacaktık. Bunun gibi ruhsal virüsler, bunalımlar, intiharlar, insanın yalnızlaşması, cinnete doğru gitmesi gibi birçok travmatik olaylar bize, gönlümüze dokunan Allah dostlarının, manevi insanların bir bakışıyla huzur veren, bir sözüyle aklımızı başımıza getiren, bir cümlesiyle bizi yanlıştan düşeceğimiz olan birçok hatalardan uzak kılan, bir gayretiyle bozulan yuvaların, boşanan ailelerin kurtulduğu ve kurtardığı o güzel insanların, Hallaca Mansurların, Beyazıd-ı Bestamilerin, Muhiddin İbnül Arabilerin sayısını saymakla bitiremeyeceğimiz, programının saatini bile taşar. Yani biz onlara kandil diyoruz, ışık diyoruz. Allah'ın bize gönderdiği güzel dostlar diyoruz. Onların ehemmiyetini ve kıymetini yavaş yavaş Batı keşfetti, anladı. Çünkü Batı'da aile çökmüştü, Batı'da huzur yoktu. Her türlü konfora sahip. Kapısının önünde son model arabası var, 500 metrekarelik evi var, aylık geliri işte 5.000 dolar, 10.000 dolar. Ama intihar ediyor, ama mutsuz, ama cinnet geçiriyor. Bunu Batı sosyolojik olarak laboratuvara yatırdı. Dedi ki ne oluyor bu insana, insanlık nerede? Sonra maneviyatı, morali, huzuru, aileyi, sosyal kardeşliği keşfettiler. Ve akabinde yavaş yavaş tasavvufun güzellikleriyle insanlara sunulduğu o güzel tepsiyi, servisi gördüler. Biz de böyle bir travma veya buna benzer bir yoksulluk, bir sancı yaşarsak o zaman kıymetli olur.
Hissedeceğiz onu.
İnşallah yaşamayız.
Eyvallah. Abi benim böyle Konya'ya geldiğimde en çok böyle etkileyen şeylerden biridir. Türbeye girerken sırtınızı verdiğiniz yerde arka sağ tarafınızda o oğlu Sultan Mehmet'in küçük hücresinin kapısında yazar o. Ben bunu bütün seminerlerde bütün Türkiye'ye anlatmışımdır. Beni çok çarpan bir cümledir. Bir aile koçu olarak sarsan bir cümledir. Ey oğlum Sultan Mehmet, benim dünyaya gelme sebebim senin dünyaya gelmen içindir. Yani dünya mütevazilik tarihinin zirvesi olacak bir söz herhalde abi. Bu açıdan Mevlana Hazretleri'nin oğlu Sultan Veled'le o sevgi dolu, saygı dolu iletişimine baksanız nasıl bir babaydı? Sultan Veled nasıl bir evlattı? Ne görürsünüz pirde?
Efendim, Hazreti Mevlana hakkında araştırmalar yaparken tabii ki aile hayatı, ilk hanımı, efendim Mümine Sultan hastalanıp vefat eder, Karaman'da metfundur. Abisi Alaaddin Çelebi orada metfundur. 7 yıl orada geçer. Daha sonra evlendiği Kerra Hatun, oğulları işte Sultan Veled gibi Halim, Selim, efendim ilim irfan sahibi, edepli, terbiyeli bir evlat. Bunun yanında bir Alaaddin var, ikinci oğlu. Hırpani, serseri, kabına durmaz, haylaz, yaramaz. Hatta Mevlana ikisini mukayese ederken diyor ki, Hazreti Adem babamızı öyle anlıyorum ki benim evladımı, biri Habil, biri Kabil, ne yapayım diyor yani. Böyle bir aile hayatı var. Tabii Mevlana sadece dervişlere ilim, irfan öğreten, onları yetiştiren, ahlak olarak da yetiştiren, sadece cami cemaatine vaaz veren birisi değildi. Bu yanında aile problemleri, ailedeki sıkıntılar, sosyal sıkıntılar neyse, iki esnafın kavgası varsa, küsmüşse gidiyordu, onlarla konuşuyordu. Hatta bir Yahudi kuyumcuyla bir Müslüman atlar dip dibe yan yana duvar komşusudur. onların kavga ettiği haberini alınca değersi bırakıyor. Koşu koşu yangın varmış gibi oraya gidiyor. Herkes şaşırıyor. Mevlana hayırdır? Birden fırladı. Niye koşuyor diye. Arkalarında Hüsamettin Çelebi, oğlu Sultan Veled yetişemiyor genç olmalarına rağmen. O kadar hızlı koşuyor. Baba diyor, niye bu kadar koştun? Ne oldu? Hayırdır? Evladım diyor, bak iki komşu kavga etmiş, bu haberi aldım. Bunların kavgasını insan olarak, kul olarak çözemezsek yarın bu Müslüman Yahudi kavgasına gider, yani asırları tutan kavgalara gider. Biz kavgaları bitirmek için, barıştırmak ve kardeşçe yaşattırmak için buradayız diye. Yani Mevlana dört duvar arasında kendini hapsetmiş birisi değil, gök kubbe altında nerede bir dert var, nerede bir sızı var, oraya da giden. Aynı zamanda ailevi sorumluluklarını da yerine getiren ve bütün bunlarda dengeyi sağlayan birisi. Mesela Eşiker Rahat Hanım'a diyor ki haftada bir pikniğe gideceğiz. Oğlu Sultan Veled sürekli onun yanında. Oğlu Sultan Veled'i bir peygamber efendimizin ashabını yetiştirdiği terbiye gibi, terbiyeyle yetiştiriyor. Her türlü efendim ahlak, hürmet, saygı. Seveceğim bir baba. Oğluyla ilgili bir hatırasını şöyle anlatalım. Daha sonra da Sultan Veled'e bu söylediği sözün, sizin dediğiniz gibi yani bu cümle insanlara asırlarca yeter de değil. İçerisinde sosyoloji, hikmeti, adabı, her şeyi insan hayatın ölçülerine barındıran bir cümle. Sultan Veled yaklaşık 8 yaşlarındadır. Mevsim kıştır ve hastalanmıştır. Ateşi yükseliyor, ağrılar içerisinde yatakta yatıyor. Mutsuz, suratı asık. Hekim geliyor, bakıyor, şurup veriyor. İşte diyor ki, işte hastalanmış, ciğerlerini üşütmüş, yatması lazım. Verdiği şuruplardan, ilaçlardan dolayı da yüzü tamamen ekşiyor Sultan Veled'in, çocuk Sultan Veled'in. Mevlana şöyle bir bakıyor, oğlunun üzüldüğüne baba ciğeri dayanamıyor. Oğlu ben çıkıyor. Dergâhtan çıkıyor. Çarşıya, Bedesten'e doğru gidiyor. Debbahlara, deri satanların bulunduğu yerlere gidiyor ve aradığını bir dercide buluyor. Diyor ki bu kaç dirhem? Diyorlar ki 10 dirhem, al şunu. Onu güzelce sardırıyor, koltuğun altına alıyor, geliyor. Acaba ne getiriyor, ne aldı? Tam Sultan Veled'in yattığı odanın kapısının kenarında duruyor. O getirdiği, sardığı şeyi çıkartıyor. Bir ayı postu. Ayının kafası duruyor böyle. Kafasını başın üstüne geçiriyor. İçi boşaltılmış postlar, kollar, ayaklar var. Onlar da üstüne bürünüyor. Böyle kapıyı açıyor. Bu bu diye ayı sesini taklit yaparak oğluna doğru gidiyor. Sultan Veled gülmeye başlıyor. Mevlana'nın amacı acılar içerisinde mutsuz olan, hastalığın içerisinde olan oğlunun yüzünü güldürebilmek. Çünkü Mevlana şöyle söyler. Yüzünü güldüremediğinizin yüreğini güldüremezsiniz.
Eyvallah. Bir daha alabilir miyiz üstadım bunu?
Yüzünü güldüremediğinizin yüreğini güldüremezsiniz. Çünkü simahum fi vücuhum min eseri sucud. Bizim simamızda nurun, secdenin, edebin, terbiyenin izleri vardır. Dolayısıyla yüz sima gülerse yürek de güler. Böyle bir baba, zaten bütün ahlak babası ve babasının hocası olan, babasının hayatında büyük dönüm noktası, kırılma noktası başlatan Şems-i Tebrizi'den almıştır. O Şems-i Tebrizi'den de çok hasret almıştır. Şimdi Sultan Veled'e o kapıdaki yazı, bıraktığı yazı, benim dünyaya gelme sebebim senin dünyaya gelme sebebin için sözü, nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi, doğuşumuzun, yaratılışımızın sahibini hatırlatan, insana Allah'ı hatırlatan, şükretmesini de tatlı dille böyle yumuşakça söyleyen naif bir cümle olduğu gibi aynı zamanda insanı insani noktadan çıkartıp İblise doğru götüren tehlikeli bir kapı var. Ben kapısı, ego kapısı. Yani insan ego kapısından bir eşik attı mı insanlıktan çıkar, iblisleşir. Kırmızı çizgi Yani Araf, Sırat, o ego ben. Aynı zamanda Münir abici, bu söz bugün ben hastalığına yakın alan insanlara bir adeta kendine getirecek tokat gibi bir söz.
Kesinlikle.
Haddini bitirecek.
Kesinlikle.
Çünkü bugünün insanı şunu söylüyor. Bugünün babaları da çocuklarına şunu söylüyor. Ben olmasaydım acından ölürdüm. Benim sayemde yaşıyorsun. Benim sayemde oturuyorsun. O ayakkabıyı ben aldım.
Ah,
seni
ah.
Oralarda ben diyor ya anne ve babalar bu cümlelerinde. Bakın Mevlana aynı zamanda bir bireye, ebeveynlere, bizlere çok güzel bir ahlak şeyi veriyor. Bugün dünyaya gelişimizin sebep zincirleri içerisindeki hikmetler ilahi cilvelerle doludur. Mesele bu cilveyi kahır yapmamak.
Eyvallah.
Mesele bu cilveyi cehenneme çevirmemek. İşte toplumsal anlamda da, aile olarak da, birey olarak da kendimizin infilak ettiği nokta burada başlıyor. Bakın ne kadar güzel. Edep içerisinde bir erdem var.
Kesinlikle.
İşte Mevlana böyle bir babaydı. Bu aynı zamanda Mevlana kıymetli eşi Kerra Hanım'a öyle bir değişik tavırları vardı ki aile içi iletişim sevgilerinde bunu kullanıyoruz. Herkes şaşırıyor. Diyor ki hocam gerçekten Mevlana böyle mi yapmış? Diyorum ki Mevlana yapmış siz yapasınız diye. Hemen onu da kısaca anlatayım. Şimdi Mevlana bir gün odasından, hanesinden çıkıyor. Kerraat'ın hatun feradesini getirmiş giyiyor. Şöyle bir göz göze geliyorlar. Allah'a emanet ol, Allah'a ısmarladık diye vedalaşıyor. Kerraat'ın da onu kapıdan uğurluyor. Kapıyı kapat. Sürgüyü de çekiyor. Mevlana biraz gidiyor. Hemen yolunun sağ tarafında bir tane bir gül görüyor. Hemen onu gülü diyor ki hakkını helal et diyor. Kopartıyor. Ama bakın güle kopartırken ki şeye bak hakkını helal et. Sonra da onu elinin arkasına alıyor. Saklıyor. Kapıya geliyor. Tak tak tak vuruyor. Şimdi kapıyı açıyor. Kerratın bir bakıyor. Mevlana karşısında. Az önce uğramıştı. Şimdi her insan gibi böyle bir şeyle karşılaşan her insan aklına şu gelebilir. Bir şeyleri unuttu da geri geldi. Herhalde diyor kitabını unuttu. Okkasını unuttu. İşte tesbihini unuttu. Bir eşyasını unuttu. Hatırladı geri geldi diyor. Diyor ki hayırdır tesbihini mi unuttun? Kafa sallıyor hayır manasında. Kitabı mı unuttun? Hayır. İşte şunu mu unuttun? Birkaç şey sayıyor Mevlana'nın eşyasıyla ilgili hanımı Kerraat'ın. Mevlana hepsine hayır manasında kafayı sallıyor. Hanımı susunca diyor ki evet diyor buraya diyor geri döndüm. Bir şeyi unuttum da geri döndüm. Ama ne kitap, ne tesbih, ne şu ne bu. Seni sevdiğimi söylemeyi unuttum. Ömrümün diye gülü çıkartıyor vereyim. Bakın ömrümün gülü diye gülü çıkartıyor veriyor. Şimdi günümüzde beyler her zaman değil ara sıra hiç beklenmedik bir zamanda kapıdan gittiğinde hanımefendi eşik onu uğurladığında asansöre bindi. Asansörde 5. katta oturuyor. 4'e bastı. 4'ten tekrar 5'e bastı. Bu sırada yenge hanım kapıyı kapattığı için içeride tekrar zil basıldı. Eşi olduğu zaman şu soruyu sorar size. Der ki hayırdır Münir? Cep telefonunu mu unuttun? Yok. Arabanın kontağı mı evde kalmış? Yok. Cüzdanı mı unuttun? Yok. Kafa salladı. Sonrasında hanım ne cep telefonu, ne arabanın kontağı, ne de cüzdan. Seni sevdiğimi, seni çok sevdiğimi söylemeyi unuttum deyip aniden döndüğünüzde yenge hanımın kafasına iki şey takılır. Bir, Allah Allah başını asansöre mi çarptı, bizim herife cin çarptı diye. Ama içinde öyle bir hoşuna gider ki.
Kesinlikle.
Onun günlerdir, haftalardır. Bazen baş ağrısı, bazen diz kapağı ağrısı, bazen içimde daralma var dediği. Aslında ruhsal daralmayı. O bir ay boyunca, haftalar boyunca içinde tortu olarak biriktirdiği bütün ağrılar dinir.
Kesinlikle. Mutlu. Büyük bir sevgi mayasıyla mayalanmış olur çünkü hocam.
Mevlana Münir abicim bir slogan adamı değil, söz adamı değil. Şimdi söz adamları, slogan adamları belli dönemlerde yaşar. Bunlar hitabetçidirler, kassastırlar. Söyledikleri sözlerle yaşarlar. Onların nefesleri, solukları o ayakta tutan sözleridir. İnsanların alkışlaması, pohpohlaması onların hoşuna gider. Kendilerinden bahsedilmesi. Ve bunlar tarihçesinde unutulur gider. Mevlana söz adamı değil, köz adamı, öz adam.
Eyvallah.
Yani insanı benliğine çağıran birisi. Ama bunu çağırırken abdestli bir dudakla, hak aşkıyla, besmelenin o bereketiyle çağıran birisi. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani Mevlana ne magazincilerin anladığı gibi onların masasında bir mezedir.
Estağfurullah, haşa, eyvallah.
Ne açtıkları otellerin, restoranların veya yaptıkları düğünlerin görsel şovu olsun diye bir semazendir.
Eyvallah.
Mevlana bize hatırlatan, bizi Allah yolunu hatırlatan, yoldan çıktığımızda bize yolu gösteren, yola çağıran,
eyvallah,
bir gönül üstadı. Yani gönüllere hitap eden bir üstad. Yunus Emre gibi, diğerleri gibi.
Eyvallah.
Ancak bir hakikate, şeytanın şaşkın ve sapkın eylediği nazarla bakarsanız, güle bakarsanız diken zannedersiniz, Elif'e bakarsanız eğri büğrü zannedersiniz. Hak dostlarına hak nazarıyla bakmak gerekiyor.
Evet.
Şaşı gönülle bakarsan onu çamurda görürsün. Aslında gördüğün, yani o değildir. Çamurda olan sensin. Sen kendini, evet, görürsün.
Eyvallah. Abi çok çok çok teşekkür ediyorum. Bu şarkı burada bitmez. Biz inşallah sizi Erkam Radyo'nun Çamlıca Külliyesi'nde de, o güzel mekanda da ağırlamak isteriz, bir İstanbul ziyaretini. Eyvallah. Bu bir girizgahı olsun. Daha soracağım sorular var. Son bir cümle, bir tavsiyenizle. Hani bir korona sonrasında aileler mahcur kalmış oldu 70-75 gün evlerde. Biraz daha aileyle iç içe olduğumuz bir dönem. Aile odaklı olabilir veya sizin arzu ettiğiniz bir şey olabilir. Bir cümleyle son bir mesajınızla şimdilik bitirelim. Bir parantez açıp sonrasında inşallah yine görüşmek ümidiyle diyelim canım hocam. Buyurun.
Hay hay. Efendim, özellikle son zamanlarda sosyal medyada, Twitter'da erkekler yerini bilsin, kadınlar yerini bilsin diye tak açıp erkek düşmanlığı, kadın aşağılaması veya kadını savunuyoruz diye kadını yerlerin dibine batıran ve bir erkek düşmanlığının yavaş yavaş zihniyetlerle yerleştirdiği, kadın düşmanlığının yerleştirildiği bir günleri yaşıyoruz. İşte bu günlerde bir edebiyatçı, bir toplumun derdini derdi bilen bir insan olarak, Sinan Yağmur olarak ben bir mesaj bırakmak istiyorum. Mesajım şu: erkek yerini bilsin diyenler de, kadın yerini bilsin diyenler de esas kendileri hadlerini bilsinler.
Eyvallah.
Bu ülkenin erkeği yerini bilir. Bu ülkenin kadını, hanımı yerini, haddini, halini bilir. Onlar baş tacıdır.
Amin.
Kadınlarımızın üzerine bir oyun oynamasınlar. Çünkü bir toplumun felaketi, afeti kadın üzerine olur. Biz kadınlarımızı, annelerimizi, hanımları kaybedersek, biz Meryemleri, Fatımaları, Hatice'leri kaybedersek dünyamızı ve ahiretimizi kaybederiz. O yüzden kadınlarımızın büyük bir özelliği vardır. O güzide hanımefendilere, kadınlarımıza, o cennet kokulu, ülfet kokulu kadınlarımıza bir mesaj vererek Erkam Radyosu'ndaki, eyvallah, bu hasbihalimizi noktalamak, eyvallah, istiyorum. Allah ömür verirse, inşallah bir mani olmazsa, pandemi süreci tamamen sona erdiğinde, bir İstanbul'a yolum düştüğünde,
Allah'a
söz Allah'a veriyorum.
Şeref.
Çamlıca Külliye'de Erkam Radyo hanesine misafir olacağım.
Allah
hatta
razı olsun.
eserlerimden biraz getirelim. Yayınımıza katılan veya sizin yayınınızı dinleyen kardeşlerimize de hediye olur. Çekilişte onlara hediyemiz olur.
Çok,
yani
çok
çünkü gönül yolunda hediyeleşmek güzeldir. Resulullah Efendimiz de hediyeleşiniz, muhabbetleşiniz diyor.
O güzel gönlünüz.
Evet, hanımlarımıza Allah razı olsun. Hanımlarımıza mesajımız şudur. Şeytan insanı kendi kovulduğu cennete göndermek istemiyor. Şeytan yuvası cehenneme çekmek istiyor. Aha. O nedenle insanı cennetten uzaklaştırmanın yolu da cennetin anaları diye tabir eden kadınlık fıtratını bozmak ve adeta kadınların arasına, onun o kadının tüm mevcudiyetine bir deccal gibi girmeye çalışmak. Bu anlamda kadınlarımız rahim olmanın sorumluluğunu iyi anlasınlar. Rahim olmak sadece çocuk doğurmak değildir. Rahim olmak erkeği de korumaktır. Ey rahim olmak, eşine de bir çocuk gibi ihtimam gösteren hanımlar, yolunuz nur olsun, yolunuz Allah inayetiyle vuslat olsun efendim.
Eyvallah, çok çok teşekkür ediyorum. Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli gönül ve kulak misafirleri, bir gönül dostumuzla beraberdik. Sinan Yağmur hocama, üstadıma çok çok teşekkür ediyorum. Ev halkından da özürlerimizi, bizi affetmelerini istirham ediyorum. Onlara ait olan bir vakti almış olduk. Haklarının helalliğini diliyorum efendim.
En çok eşim sevindi, Hayriye Hanım. Neden? Kendisi Erkan Radyo'yu çok takip eder.
Allah razı
efendim,
olsun.
Erkan yayınlarının bütün kitaplarını takip eder. Aynı zamanda Altınoluk Dergisi'nin de müdavimidir.
Allah razı olsun.
Kendisi Erkam yolundadır. Erkam sevdalısıdır.
Allah razı olsun.
Çok sevindi. Efendim, bütün hanımefendilere, beyefendilere, çocuklarımıza.
Çok teşekkür ederim.
Bütün ümmeti Muhammed'e selam olsun efendim.
Gününüz, geceniz mübarek olsun. Hürmet ediyorum efendim. Aziz dostlarım, gelecek hafta bir başka değerli konuğumla, bir başka değerli konuda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.